Hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümündeki Terbiye ve İrşadın Sırrı, Muhabbet, Sabır ve Tahammül başlıklı yazıyı sunacağız. Cenab-ı Hak kullarını muhteşem cennetine davet eder. Lakin Rabbimiz cennete ancak kalbi selime erişmiş, mükerrem vasıflar kazanmış kullarını kabul eder. İnsanoğlu dünyaya terbiyeye muhtaç ham bir nefisle gelir. İmtihanın icabı olarak nefse fücurda yerleştirilmiştir. O kötülükten kurtulmak için gereken takva duygusu da ilham edilmiştir. Merhameti sonsuz Rabbimiz kullarının mükerrem hale gelmesi için onları irşat ve terbiye edecek peygamberler ve kitaplar da göndermiştir. Hatemül Enbiya Efendimiz'den sonra bu manevi irşat ve terbiye vazifesini hak dostları tevarüs etmiştir. Bu terbiye ve irşat vazifesi en zor vazifelerdendir. Hazreti Mevlana buyurur: "En büyük iptila, ham insanları terbiye etmektir. Bu çile ve iptilaya en çok sabır ve tahammül gösterenler de peygamberlerdir." Nitekim Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurur: "En çok çile çemberinden geçen peygamber benim." Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'den sonraki en büyük mucizesi de bu husustadır. Bu hakikati İslam hukukunun mühim simalarından İmam-ı Karafi şöyle dile getirir: "Allah Resulü'nün başka hiçbir mucizesi olmasaydı, yetiştirmiş olduğu ashab-ı kiram Allah Resulü'nün nübüvvetini ispata kâfi gelirdi. Çünkü cahiliye insanından asr-ı saadet insanını yetiştirmek ancak bir peygamberin muvaffak olabileceği bir mucizedir. Birbirlerinin kanını dökmekle övünen ve çölleri kan gölüne döndüren kabilelerden, müteşekkil bir topluluktan gözü yaşlı, gönlü fatihleri yetiştirmek ancak Allah Resulüne nasip olacak bir muvaffakiyettir. Kütüphaneye, mektebe, yazılı hemen hemen hiçbir kültüre sahip olmayan ümmi bir topluluktan, yarın da Hammurabi ve Solonların çırak kaldığı hukuk dehası Ebu Hanifeler yetiştirecek, isnat sisteminin kurucuları muhaddisler yetiştirecek sahabileri hazırlamak ancak Allah Resulüne müyesser olmuş zirve eğitim zaferleridir." Peygamber Efendimizin bu muvaffakiyetini Fransız tarihçi Lamartine de cali bir dikkat şekilde itiraf etmiştir. "Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti, insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle kıyaslamaya kim cesaret edebilir?" Bu cümleyi şöyle açabiliriz: İnsan dehası üç açıdan değerlendirilebilir. 1- Bu büyük zatın hedef ve gayesi nedir? 2- Bu şahsiyet hedefine ulaşmak için hangi vasıtalara sahiptir? 3- Bu gayretlerinin neticesinde ne hasıl etmiştir? Gayesine ne kadar ulaşabilmiştir? Peygamber Efendimizin gayesi dünyanın akışından kendisini mesul görmesidir. Bu vesileyle dünyanın her tarafına sahabesini hidayeti muhtaç gönülleri irşad için sevk etmesidir. Onun gayesi Hakk'ın rızasıdır. Cenab-ı Hakk'ın elçiliğini, risaletini yerine getirmektir. O, insanlığa hidayet getirmek, onların iki dünyasını da mamur eylemek gibi iki cihan çapında büyük bir davaya sahiptir. Onun gayesi kalelerin değil, gönüllerin fethidir, gönülleri bütün mahlukata bir dergah haline getirmesidir. O, adaleti tevzi etmek, zulmü bertaraf etmek, cemiyette kardeşliği ve fedakarlığı gerçekleştirmek gibi çok ulvi ideallere sahiptir. Vasıta ve imkanlara gelince, Fahri Kainat Efendimiz bir yetim olarak geldi dünyada, hem yetim hem öksüz olarak büyüdü. Peygamber olduğu 40 yaşına geldiğinde de hanımı Hazreti Hatice'nin maddi manevi bir miktar desteğinden başka hiçbir şeye malik değildi. Kendisine iman eden ilk sahabileri de ekseriyetle kimsesiz, köle ve yoksullardı. Gayesinin tahakkuku için tevzi edebileceği servetleri olmadı. Kendisi de ashabı da açlıktan karınlarına taş bağlayarak uzun seferlerde bir deveye 3 kişi münavebeli binerek hep yokluklar içinde gayret ettiler. Vazifeye başladıktan sonra yıllarca hiçbir jandarması, kolluk kuvveti de olmadı. Hicretten sonraki bütün gazvelerde Huneyn hariç düşmanlarından sayıca azdı. Efendimizin maddi vasıtalar yerine ikame ettiği asıl vasıtası maneviydi. Efendimizin tesir gücü gönlüydü. Daima bir şahsiyet ve karakter tevzi ediyordu. Onun gönlünde iman, muhabbet, fedakarlık, ihlas, vefa, sadakat, tevekkül ve teslimiyet vardı. Onun gönlünde cihana hidayeti ulaştırma azmi, aşkı ve şevki vardı. Onun gönlünde müminleri takvaya, ihlasa, hakiki kulluğa eriştirme arzusu ve iştiyakı vardı. Onun gönlünde yorulma bilmeyen ve hizmetle dinlenen bir cehd ve gayret vardı. Bir fakirin doymasıyla kendisine açlığı unutturan, bir mühtediden kelime-i tevhidi duymakta yıllarca birikmiş suçların üzerine bir şal bıraktıran bir diyargamlık vardı. Onun vasıtası şahsiyet ve karakteriydi, güzel ahlakıydı. Ne yüksek hedef ve maddeten mahdut imkanlar içinde Efendimizin maddi manevi ne hasıl ettiği sorulacak olursa şu cevabı verebiliriz. Tek başına çıktığı tevhid mücadelesinde 23 yılda halka genişleyen muvaffakiyetlerle veda hutbesinde 120 bin ashabına hitap etmişti. Arap Yarımadası'nı kamilen imanla fethetmiş, hemen ilk adımda Suriye, Irak, İran ve Mısır'ın fethi için hazırlıkları tamamlamıştı. Habeşistan'a iman şerareleri ordularla değil hicretle ulaşmış ve Necaşi'ye kadar hidayet yayılmıştı. Efendimiz'i takiben onun yetiştirdiği nesiller İslam coğrafyasını kısa bir müddet içinde Çin'den Semerkant'tan Kayravan'a, sonraki hamlede Hindistan'dan Endülüs'e kadar genişlettiler. Asıl büyük manevi fütuhatsa inşa edilen insan şahsiyetindeydi. Kız evlatlarını diri diri toprağa gömen, putlara tapan, sürekli kabile savaşları içerisinde hiçbir siyasi, içtimai varlık gösteremeden tükenip gitmekte olan ümmi bir cahiliye toplumundan imanlı, vicdanlı, irfanlı, merhametli, fedakar, mücahit ve iman kardeşliğiyle bütünleşmiş bir faziletler medeniyeti tesis edilmişti. Ebu Bekir Sıddıklar, Ömerül Faruklar, Ömer bin Abdülazizler, Selahaddin Eyyubiler, Alparslanlar, Fatihler, Yavuzlar gibi adalet, hizmet ve cihat kahramanları yetiştiren bir netice. Mevlana'lar, Yeseviler, Yunuslar, Hüdayiler, Muhyiddinler, Şah-ı Nakşibendler, Gazaliler ve Rabbaniler gibi mana ve irfan erleri yetiştiren bir netice. Hidayet Allah'tandır, ancak ham nefisleri terbiye edebilmenin gerektirdiği haslet ve meziyetleri Cenab-ı Hak Resulüne nasip buyurmuş ve talim etmiştir. Terbiye vazifesinin zorluğu şuradadır. Ehli gaflet kendisini uyandıranlara evvela karşı koyar. Gaflet uykusuna dalanlar kendilerini ikaz eden kişilere cahilce ve şuursuzca kızarlar. Peygamberimize de kendi kavmi, hemşehrileri, hatta amcası Ebu Leheb, yengesi Ümmü Cemil gibi akrabaları ağır hakaretlerde bulundular. Ona yalancı dediler, iftiralar attılar, onunla alay ettiler. Lakin Cenab-ı Hakk'ın telkini daima sabrı cemil oldu. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Araf 199. Efendimiz sabırla, tahammülle İslam hakikatlerini anlattı. sergilediği şahsiyet ve güzel ahlakı ve tebliğ ettiği Kur'an hakikatlerinin gönülleri cezbeden müstesna güzelliği neticesinde onun etrafında nasipli, bahtiyar gönüller toplanmaya başladı. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir anda o büyük olgunluğa erişmediler. Elbette cahiliyeden çıkmış insanlar olarak henüz bilmedikleri nice kusurları vardı. Düzeltilmesi gereken sertlikleri, cehaletleri çoktu. Peygamber Efendimiz ise zirve bir zarafet ve nezaket insanı olduğu halde onlardan incinmedi. Sabırla adım adım onları terbiye etti. "Ben Ahmed-i Muhtar'ın ayağının tozuyum" diyen Hazreti Mevlana peygamberimizden öğrendiği edebi şöyle tarif eder. "Ey Müslüman, edep nedir?" dersen, bil ki asıl edep, edepsizlerin her işine, kalabalıklarına ve kötü sözlerine sabretmekten ibarettir. Seri-i Sakati de şöyle der. "Güzel ahlak, insanları incitmemek, kin gütmeden ve karşılık beklemeden onların eziyetlerine katlanmaktır." Mevlana Muhibbi Pakistanlı mütefekkir Muhammed İkbal, "İdeal insanın ancak sabır ve tahammülle pişeceğine, ancak zorluklar ve tehlikeler içinde yetişeceğine dikkat çekmek üzere şöyle bir hikaye anlatır. Bir ceylan diğer bir ceylana dert yanıyordu. "Artık ben bu avcıların şerrinden bıktım. Zira ovalarda avcılar pusu kurmuşlar. Gece gündüz biz ahuların izinde dolaşıyorlar. Bundan sonra Kabe'de, haremde yaşayacağım. Mekke'de avcıların avlanması yasaktır. Orada yatar kalkar, orada otlarım. Artık avcı derdinden eman bulmak istiyorum. Gönlüm biraz da huzura kavuşsun." Bunları dinleyen tecrübeli ve gün görmüş diğer ceylansa dedi ki, "Ey akıllı dostum, yaşamak istiyorsan tehlike içinde yaşa. Kendini daima bileği taşına vur. Cevheri temiz olan kılıçtan daha keskin yaşa. Tehlike kudreti imtihan eder." Mekke'de yaşamak kolaydır. Fakat sen kalbini ve imanını zorluklar içinde test et. Yüreğini çilelerin ortasında test et. Tehlikeler, çileler ve iptilalar senin şahsiyetini, karakterini ve imanını imtihan eder. Cisim ve canın nelere kadir olduğunu sana o çileler bildirir. Hak dostlarının tercüman oldukları hakikati Peygamberimiz de şöyle dile getirmiştir. İnsanların arasına karışıp onların ezalarına katlanan bir Müslüman, onlara karışmayıp ezalarına katlanmayandan daha hayırlıdır. Çünkü İslamiyet gönüllere hitap eder. Dini kabulde ikrah, yani zorlayarak, mecbur ederek netice almaya çalışmak men edilmiştir. Geriye metot olarak insanların kalplerine ulaşmak, her insanda meknuz olan vicdanı ve ruhu uyandırmaya çalışmak yolları kalmaktadır. Bunun da çaresi muhabbettir, iyiliktir, ihsandır, sabırdır. Tarihte servetin, silahların, güç ve kuvvetin zoruyla geniş topraklara hükmetmiş nice hükümdarlar gelmiştir. Firavun, Nemrut, İskender, Atilla, Cengiz, Hülagu, son devirlerde de Hitler, Stalin ve benzerleri. Bunlar kan dökerek, zulmederek ve kahrederek dünyaya hakim olmaya çalıştılar. Fakat kısa bir müddet sonra tacı tahtları yerle bir oldu. Tarihe de yüz karası olarak geçtiler. Kimse onları muhabbet ve hürmetle anmadı. Buna mukabil Peygamber Efendimizin muhabbetle gönül fethi yolunu takip eden Fatih ecdadımız gönüllere taht kurdular. Mesela Anadolu Horasan dervişlerinin gönül gönül gayretleriyle İslam hamuruyla yoğruldu. Balkanlardaki Osmanlı fütuhatında da fethedilen yerlere İslam'ın şahsiyet ve karakterini en güzel şekilde temsil eden Anadolu'nun tertemiz halkı Arnavutluk, Bosna, Kosova gibi beldelere yerleştirildi. Buralarda yaşayan kavimler Müslüman halkın ve dervişlerin tesirleriyle İslam'la müşerref oldular. İslam'ın neşrinde dervişlerin ve tasavvufun, yani İslam'ın gönül fethi kadrosunun ne kadar mühim bir unsur teşkil ettiğini geçen asrın önde gelen İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah şöyle ifade eder. Benim yetişme tarzım akılcıdır. Hukuki çalışma ve incelemeler bana inandırıcı bir şekilde tarif ve ispat edilemeyen her şeyi reddettirmiştir. Muhakkak ki ben namaz, oruç vesaire gibi İslami vazifelerimi tasavvufi sebeplerle değil, hukuki sebeplerle ifa ediyorum. Kendi kendime diyorum ki, Allah benim Rabbimdir, sahibimdir. O bana bunları yapmayı emretmiştir. O halde yapmalıyım. Bundan başka hak ve vazife birbirine bağlıdır. Allah bunları ben istifade edeyim diye bana emretmiştir. Şu halde ben ona şükretmekle vazifeliyim. Batı toplumunda Paris gibi bir muhitte yaşamaya başladığım zamandan beri hayretle görmekteyim ki Hristiyanların İslamiyet'i kabulü onları İslam'ı kabule sevk eden fıkıh ve kelam alimlerinin görüşleri değil, İbn Arabi ve Mevlana gibi sufilerdir. Bu hususta benim de şahsi müşahedelerim olmuştur. İslami bir meselede benden bir izah istendiği zaman benim verdiğim akli delillere dayanan cevap soranı tatmin etmiyordu. Fakat tasavvufi izah meyvesini vermekte gecikmiyordu. Bu hususa tesir gücümü gittikçe kaybettim. İstilacı Hülagu yakıp yıkmış bir zalimdir. Fakat onun torunlarından Gazan Han hidayetle müşerref olmuş, buna da gönül ehli bir derviş yani arif bir sufi vesile olmuştur. Şimdi inanıyorum ki bugün de Avrupa ve Afrika'da İslam'a hizmet edecek olan ne kılıç ne de akıldır. Ancak sır ve hikmetlerle dolu bir gönüldür ve o gönlü yetiştiren tasavvuftur. Bu müşahededen sonra tasavvuf konusunda yazılan bazı eserleri incelemeye başladım. Bu benim gönül gözümü açtı. Anladım ki Hazreti Peygamber zamanındaki tasavvuf ve büyük İslam mutasavvıflarının yolu ne kelimeler üzerinde uğraşmak ne de manasız şeylerle meşgul olmaktır. Fakat insanla Allah arasındaki en kısa yolda yürümektir. Şahsiyetin geliştirilmesi yolunu aramaktır. İnsan kendisine yüklenen vazifelerin sebeplerini arıyor. Manevi sahada maddi izahlar bizi hedeften uzaklaştırmaktadır. Ancak manevi izahlardır ki insanı tatmin etmektedir. İnsan İlahi sanatın tecellilerinin saklı olduğu meçhul bir sırdır. Onda müthiş tezahürler tezahür eder. İnsanın bu muammalarla dolu mahiyeti idrak olunmaz ve tebliğ gayretlerinde acelecilik hatasına düşülürse nice istidada yazık edilmiş olur. Siyer-i Nebi'yi tefekkür ettiğimizde Uhud'da Müslümanlara büyük acılar yaşatan Halid bin Velid, İkrime bin Ebu Cehil ve benzeri kişilerin birkaç sene sonra imanla şereflendiklerini ve sonraki yıllarda samimiyetle ve fedakarane bir şekilde İslam'a hizmet ettiklerini görürüz. Sabır ve teenninin ehemmiyetini Hazreti Mevlana şu güzel teşbihlerle anlatır. Hilal göklerde dolaşırken geceden geceye yavaş yavaş bir halden bir hale geçiş hususunda ders verir. Böylece üzüntünün ve sıkıntının yavaş yavaş açılacağını gösterir. Ey tez canlı, aceleci ham kişi der. Bir dama bile basamak basamak merdivenle çıkılır. Tencereyi bile ocakta yavaş yavaş ustaca kaynatmak gerekir. Delice kaynayan tencerenin pişirdiği yemekten hayır gelmez. Cenab-ı Hakk'ın gökleri bir kere ol demekle yaratmaya gücü mü yetmezdi? Neden yaratılış 6 gün sürdü? Ey vaziyeti öğrenmek isteyen kişi, Allah'ın her günü de 1000 yıl kadardı. Çocuğun yaratılışı neden 9 ay sürüyor? Çünkü Hakk'ın adeti yavaş yavaş yaratmaktır. Neden Hazreti Adem'in yaratılışı 40 sabah sürdü? O balçığı yavaş yavaş insan haline getirdi, bir düşün. Sabır ve tahammülüyle terbiyecinin hali, çiftçilik ve bahçıvanlık mesleğine de benzer. Bir ziraatçı toprağa tohumu eker, onu ziyan olmaktan korur. Toprağa çapalar, işler, ona ihtiyacı kadar su verir. Bitkiler filiz verince de onu muhafaza eder. Zararlı böceklerden, rüzgarlarda savrulmaktan, soğukta donmaktan, sıcakta kurumaktan korumaya gayret eder. Bir yandan ziraatçının elinde olmayan hususlar da vardır. Yağmur yağmazsa, güneş açmazsa onun yapabileceği bir şey yoktur. Burada da ümit ve dua halinde Allah'a sığınır. Endişeyle bitkilerinin üzerine titrer, sabırla bekler ve netice aldığında sevinçle dolar. Yani yetiştirdiği nebatla arasında bir muhabbet bağı kurulmuş olur. Bunca emekler neticesinde inbat gerçekleşir. İşte insanın yetişmesi için de bu maddi ve manevi gayretler şarttır. Seven ve sevilen bir terbiyeci, fedakarane emekler, sabır ve tahammül, himaye ve tesahüp, itina ve yumuşaklık, ümit ve dua. Kıymetli nebatat hızlıca boy vermediği gibi, insan da kolayca yetişmez. Cenab-ı Hak, Fetih Suresinin son ayeti kerimesinde ashab-ı kiramı bir ekine benzetmiştir. Onların İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Muhabbet, sabır ve tahammül prensibinin de ölçüsü vardır. Terbiye ve irşat ehlinin hiçbir şeye kızmaması, karışmaması, müdahale etmemesi demek değildir. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e muhabbeti pek ziyadeydi. Anam babam sana feda olsun diyecek ve bunu gerçekleştirmek için samimiyetle gayret edecek derecede çok severlerdi. Peygamberimiz onlara marufu emreder, onları münkerden nehyederdi. En muvafık vakti gözetir, tedriciliği esas alır, fakat mutlaka terbiye ederdi. Öyle ki Allah Resulü'nün görüp de bir fiile müdahale etmemesi, dinimizde o fiilin mübah olduğuna delil kabul edilmektedir. Şahsı adına hiç kimseye kızmayan Resul-i Ekrem Efendimiz, bir haksızlık karşısında vaziyetin ciddiyetini ortaya koyacak derecede bir celal de sergilerdi. Hatta mübarek kaşlarının yanında bir damar kabarır, yüzü nar suyu serpilmişçesine kızarırdı. Bu da irşat ve terbiyenin bir heyecanıydı. Hazreti Mevlana, irşat ehlinin celallenmesini doğru anlamak gerektiğini şöyle ifade eder. Peygamberlerin kötülüklerden şikayeti, muhatabının huyunun güzelleşmesi ve ruhunun ıslahı içindir. Bil ki peygamberlerin tahammülsüzlüğü Hakk'ın emriyledir. Yoksa onların yumuşak tabiatları kötülerin yüklerini de çeker, yani onların zulümlerine katlanır. Peygamberler kötülüklere tahammül ede ede tabiatlarını değiştirmişler. Nefsani huylarını yok etmişlerdir. Bir şeye tahammülsüzlük gösteriyorlarsa bu Allah'ın emriyledir. Peygamberimizin nadanlara ve cahillere gösterdiği sonsuz sabır ve tahammüle en güzel misal Mekke fethinden sonraki Af Bayramı'dır. Mekke fethi, Kureyşlilerin 20 senedir Fahri Kainat Efendimiz'e ve Müslümanlara yaptıkları zulümler için tam bir kısas imkanı ve fırsatıydı. Lakin o, bu imkanı affetmekten yana kullandı. Resulullah Efendimiz, Mescid-i Haram'da haklarındaki kararı bekleyen müşriklere seslendi. Ey Kureyş topluluğu! Şimdi benim, sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız? Kureyşliler, biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın deriz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin, kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi derim. Size bugün eski yaptıklarınız sebebiyle hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz O, merhametlilerin en merhametlisidir. Hadi gidiniz. Artık serbestsiniz. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek bir zaaf değildir. Bilakis gönül kazanmak için şuurlu bir usuldür. Ayet-i Kerime'de buyrulur. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Fusilet 34. Şöyle ki, nefs terbiye için tatbik etmesi gereken teskiye ve tedavi yollarını canını yakacağı için başta istemez. Bu sebeple terbiye ve irşattan kaçar. Hak dostlarıysa onlara kanadı kırık kuş gibi yaklaşarak muhabbetle ısıtır ve gönüllerinin bu tedaviye rıza göstermesini sağlar. Ham nefsin geçirmesi gereken terbiyeyi bir derinin geçirdiği terbiye safahatına benzeten Mevlana Hazretleri şöyle buyurur. Hayvan derisi terbiye gördüğü sıralarda acı ilaçlarla belalar çeker. Dertlere uğrar, ızdıraplara katlanır da sonunda Taif derisi gibi hoş bir hale gelir. Eğer onu o acı, o keskin ilaçlarla terbiye etmeselerdi, pis halde kalır, fena halde kokar dururdu. Sen de şu insan denilen mahluku tabaklanmamış, terbiye edilmemiş, rutubetten nem kapmış, çirkinleşmiş, ağır kokulu, ham bir deri gibi bil. Sen ona keskin ve acı ilaçları bolca sür de temizlensin, arınsın, güzel ve parlak bir hale gelsin. Bu acılara katlanmaya, yani Allah'tan dert istemeye gücün yetmiyorsa, sen istemeden Allah sana bir dert, bir musibet, bir ağrı sızı verirse, hiç olmazsa buna razı ol, ses çıkarma, şikayet etme. Çünkü dosttan gelen bela, musibet sizi temizler, onun bilgisi sizin tedbirlerinizden üstündür. Belaya uğrayan kişi onda safa görecek olursa, o bela ona hoş gelir. Bir hastayı iyileştiren acı ilaç da hastaya tatlı gelir. İşte bir hak dostu, müsterşide yani irşada talip olan kişiye hastalığını gösterir ve onu tedaviye razı eder. Fakat bunu zorla değil, muhabbetle, sabırla, teenniyle, tahammülle hasıl eder. Bu safhada hasta gönüllerin kusurlarını affeder, incinmez ve incitmez. Cenab-ı Hak bizleri Peygamber Efendimiz'e hakkıyla talebe eylesin. Muhabbet, sabır ve tahammül ehli olmamızı nasip buyursun. Hidayetlere vesile kılsın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Terbiye ve İrşadın Sırrı Muhabbet, Sabır ve Tahammül başlıklı yazıyı sunduk. Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri üst başlığıyla yayınlanmış Yüz Akı Dergisi'nde bu yazı değerli dinleyenler. Böylelikle Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın.